Ayrım 15.
Sayfa 168. Kızların başı Nastya Noçevna'yaydı. Topluluğa çok kabarık bir dosyayla gönderilmişti Nastya. İçinde ne isterseniz yazılıydı. Bir hırsızdı bu kız. Çalıntı malları alıyor, hırsızlara yataklık ediyordu. Nastya'ya hepimiz bayılıyor, ona bir harika, bir bulunmaz insan gözüyle bakıyorduk. Öyleydi çünkü, son derece çekici, sevimli ve içtenlikli bir kızdı. 15'ine yeni girmiş olmasına karşın yaşından büyük davranışları, görkemli görünüşü, kumral teni, başını hep yukarıda tutuşu ve kişiliğinden hiç ödün vermeyişiyle ötekilerden ayrılıyordu. Gerektiğinde kızları azarlar ama bunu yaparken hiç edepsiz ya da burnu büyük davranmazdı. Çocukları azarlamak için şöyle bir bakması yeterdi doğrusu. Birkaç söz söyleyip onları yola getiriverirdi hemen. Ekmek kırıntılarını döküp döküp de çöpe atmak ne demek oluyormuş bakayım? Burayı paşa babanın sarayı mı sandın? Yoksa domuzlardan yemek yeme dersi mi aldın ha? Topla bakayım bunları çabuk. Dedi mi? Tamam. Kim olsa kalkar dediğini yapardı. Sesi derinden, gırtlağından gelirdi Nastya'nın. Bağırmamak için kendini güç tutuyormuş gibi konuşurdu. Nastya kadın öğretmenlerle arkadaştı. Bol bol okur, amacına varma, işçi üniversitesine girme yolunda hızla ilerlerdi. Ancak onun bu büyük hevesini paylaşan öteki çocuklar Karabanov, Verşnev, Zadorov, Betkovski için olduğu gibi onun için de işçi üniversitesine varmaya daha çok uzun yol vardı önünde. Bizim acemi çaylaklar henüz pek geriydi. Aritmetiği zar zor kavruyor, siyasetin, tarih ve coğrafyanın ABC'sini bile bilmiyorlardı. İçlerinde en iyisi Raiza Sokolova'ydı. Onu 1921 güzünde Kiev'deki işçi üniversitesine gönderdik. Aslında bunun umutsuz bir girişim olduğunu biliyorduk ama kadın öğretmenlerimiz toplulukta bir üniversite öğrencisi olsun istediler. Bu çok güçlü, karşı konulmaz bir istekti, tamam. Ama Raiza böylesi kutsal bir dava yürütebilecek nitelikte bir kimse değildi. Neredeyse bütün yaz giriş sınavlarına hazırlandı ama birinin kalkıp her sabah onu kitapların başına oturtması gerekiyordu. Raiza'da herhangi bir eğitim görme, bir şeyler öğrenme isteği denen şeyden zerre kadar yoktu. Öğrenciliğin tadını tatmış olan Zadorov, Verşnev ve Karabanov, Raiza'nın öğrencilik konumuna yükseltilmesi karşısında hoşnutsuzluklarını gizlemediler. Gece gündüz başına kitaplardan kaldırmayan, okumaktan yılmayan, demirci dükkanında sabahtan akşama dek canı çıkan, doğruluk hayranı, hakikat arayıcısı Verşnev bile Raiza'nın parlak geleceğinden söz ederken öfkesini gizleyemiyordu. ''Nasıl olur da onu seçersiniz?'' diye kekeliyordu. ''Raiza'nın sonu hapishane, anlamıyor musunuz?'' Karabanov daha da acımasızdı. Böyle bir şey yapacağınız aklımdan geçmezdi doğrusu. Raiza'dan hoşlanmayan, onun toplulukta durması bile istemeyen Zadorov acı acı gülüyor. Suçlayıcı bir tavırla ellerini açarak, üniversite öğrencisiymiş, eşek kulağından ipek fistan dikmeye benziyor bu, diyordu. Raiza bütün bu alaylara her zamanki umursamaz gülümsemesiyle yanıt veriyordu. Üniversiteye gitmeyi hiç mi hiç istemiyordu ama bu işe sevinmişti. Çünkü Kiev'e gitmek işine geliyordu. Oğlanları haklı buluyordum. Gerçekten de Raiza'dan öğrenci olur muydu hiç? Şimdi bile işçi üniversite sınavlarına hazırlanırken bile kasabadan gizemli mektuplar geliyor. Kendisi arada bir gizli gizli kasabaya iniyor. Gene aynı gizlilik içinde Kornayev adlı delikanlı tarafından ziyaret ediliyordu. Bu Kornayev toplulukta 3 hafta kalmış, bizi planlı ve düzenli bir biçimde soyup soğana çevirdikten sonra kasabadaki bir büyük soyguna karışmıştı. Bu çocuk bir hapishaneden çıkıp ötekine giren, sefil, belalı bir yaratık, daha ilk görüşte adam olmaz damgasını yapıştırdığım 3-5 kişiden biriydi. Raiza, işçi üniversitesine giriş sınavlarını kazandı. Ancak bu heyecan verici, sevinçli haberi aldıktan bir hafta kadar sonra güvenilir kaynaklardan koruna evindeki eve gittiğini öğrendik. İşte şimdi okur bu kız. Okur da adam olur, dedi Zadorov. Kışı atlattık. Raiza arada bir yazıyordu ama mektuplarından pek bir şey çıkaramıyorduk. Bir bakıyorduk her şey yolunda, bir bakıyorduk kız dersleri kıvıramıyor, çok güç buluyor. Mektuplardan kolayca öğrendiğimiz bir gerçek de sık sık paraya gereksinmesi olduğuydu. Oysa orada harçlık veriyorlardı. Ayrıca biz de ayda 20 ya da 30 ruble gönderiyorduk. Zadorov bu parayı Kornayev'in yediğini, har vurup harman savurduğunu söyledi. Belki de yalan değildi bu. Kiev işini başlatan kadın öğretmenlerin duymadığı söz kalmıyor, herkes onlara saldırıyordu. Bu işin yürümeyeceğini kundaktaki çocuk bile biliyordu yani. Yalnız sizin mi aklınız var? Bizim gözümüz görüyor da sizin gözünüz neden görmüyor ha? Ocak ayında Ryze ansızın ve de çıkınıyla birlikte geliverdi. Tatile gönderdiklerini söyledi bize. Ancak bunu belgeleyen kağıtları hiçbir zaman göstermedi. Davranışlarından da Kiev'e dönmek niyetinde olmadığı anlaşılıyordu. Kiev İşçi Üniversitesi benim yazıma yanıt olarak Ryze Sokolova'nın okula devam etmediğini, öğrenci yurdundan da ayrılarak bilinmeyen bir yere gittiğini belirtti. Şimdi her şey açıkça anlaşılıyordu. Doğrusu çocukların hakkını yememek gerek. Ryze'yle ne alay ettiler ne de başarısızlığın dillerine doladılar. Olayı tümüyle unutmuş, böyle bir şey hiç olmamış gibi davrandılar. Geldiğinin ilk birkaç günü zaten allak bullak olan Ekaterina Grigoryevna'ya takıldılar biraz. Onunla epey alay ettiler gerçi. Ama genel olarak olayı hiç de olağan dışı saymadıkları, hepsinin de daha başından bildiği bir şeyin gerçekleştiği kanısında oldukları anlaşılıyordu. Mart ayında Natalya Markovna Osipova bana gelerek Ryze'nin gebelik belirtileri gösterdiği konusunda kuşkuları olduğunu söyledi. O anda kanım dondu sandım. Gençler topluluğunun bir kız üyesinin gebe olduğu anlaşıldı. Sağda solda, kasabada ve Halk Eğitim Müdürlüğü'nde gençler topluluğunda cinsel ahlaksızlık hüküm sürüyor. Kızlarla erkekler bir arada yatıp kalkıyor diye yaygara koparmak fırsatını eline geçirmek için pusuda bekleyen iffetli, namuslu bütün kimselerin sayısının kabarık olduğunu çok iyi biliyordum. Hem topluluğun içinde kopacak olan fırtına hem de bir öğrencim olarak Ryze'nin durumu korkutuyordu beni. Natalya Markovna'dan Ryze ile kadın kadına konuşmasını istedim. Ryze hamile olduğunu düpedüz yatsıyor, hatta Natalya'yı yalan uydurmakla suçluyor. O da ne demekmiş diye haykırıyor. Böyle bir canavarlığı kim uydurdu? Hem ne zamandan beri öğretmenler dedikodu yaymaya başladı merak ettim doğrusu. Zavallı Natalya Markovna yanlış bir iş yaptığı kanısındaydı. Yanılmış olduğuna inanmıştı hemen. Ryze şişmandı. Karnı bayağı büyüktü gerçi ama bu durum sağlıksız şişmanlamanın sonucu olabilirdi. Üstelik başkaca gebelik belirtisi görülmüyordu. Bu durumda Ryze'ye inanmaya karar verdik. Ama bir hafta kadar sonra Zadorov beni bir gece bahçeye çağırdı, özel görüş çekmiş. Ryze'nin gebe olduğunu biliyor muydun? Nereden biliyorsun peki? Amma da adamsın yani, sen görmüyor musun? Herkes biliyor, sen de anladın sanmıştım. Peki diyelim ki gebe, ne olacak? Hiç, tamam da neden kendisi gebe değilmiş gibi davranıyor? Madem ki gebe, neden hiçbir şey olmamış, karnında bir çocuk yokmuş gibi davranıyor? Bak sana ne göstereceğim. Korneyev'in mektubu. Bak ne diyor. Sevgili karıcığım. Tamam mı? Biz bunu çoktan biliyoruz. Öğretmenler de kuşku ve korkularını gizleyemez oldular. Bütün bu olanlara canım sıkılıyordu. Ne yani? Gebe ise çocuk doğuracak demektir. Hadi gebeliği gizledi. Doğumu da gizleyemez ya. Büyük bir felaket değil bu. Hadi bakalım. Topla bir bebek gelecek o kadar, dedim Zadorov'a. Ryze'yi odama çağırttım. Bana doğruyu söyle Ryze. Gebe misin? Neden herkes bana çullanıyor anlamıyorum. Herkes zift gibi yapışıyor bana be. Ellere ne geçiyor bilmem ki. Gebe gebe söylüyorum size. Gebe falan değilim. Ryze ağlamaya başladı. Bak Ryze dedim. Gebeysen gebesin. Bunu saklayıp gizlemenin hiç gereği yok. Sana bir iş buluruz. Belki burada toplulukta bir iş veririz sana. Paraya gereksinmen olur onu veririz. Bebek için gerekli şeyleri, zıbındı, bezdi, hepsini hazırlarız. Hayır efendim, ne demek? İş falan istemiyorum, beni rahat bırakın. Pekala, gidebilirsin. Biz topluluktakiler kesin bir şey öğrenemedik. Doktora gönderebilirdik kızı ama bu konuda topluluk çalışanları iki ayrı görüşü savunuyordu. Bazı öğretmenler bu işin hemen aydınlanmasını istiyor, bazıları ise böyle bir doktor bakımının bir genç kız için son derece utanç verici olabileceğini, doktora pek gerek bulunmadığını, çünkü meselenin nasılsa er geç aydınlanacağını, acele etmenin anlamsız olduğunu söylüyorlardı. Ryze gebe ise 5 ayı geçmiş olamazdı. Şimdi onu rahat bırakmalı, bebeği olacağı fikrine alışmasını beklemeliydi. O zamana dek nasılsa olayı gizlemenin olanağı kalmayacaktı. Ryze'yi kendi haline bıraktık. 15 Nisan günü kasabanın tiyatro salonunda Öğretmenler Kurulu toplandı. Açılış günü disiplin konulu bir konuşma yaptım. Birinci oturumda konuşmamı bitirdim ama söylediklerim öylesine ateşli bir tartışmanın çıkmasına yol açtı ki sorular ve yanıtlar toplantısı ertesi güne sarktı. Topluluğumuzdaki tüm öğretmenler ve büyük çocuklardan birkaçı toplantıya katılıyordu. Bu durumda geceyi kasabada geçirdik. Artık topluluğumuza karşı duyulan ilgi bölgemizin sınırlarını aşmış bulunuyordu. Ertesi gün sinema tiyatro salonu tıklım tıklım doluydu. Sorulan birçok sorunun yanı sıra kız erkek karışık okullar konusu da ortaya atıldı. O zamanlar kızlarla erkeklerin suçlu çocuk topluluklarında bir arada eğitilmesi yasaktı. Bizimki ise tüm ülkede böyle eğitim yapan tek deneme topluluğuydu. Alınan sonuçlara göre başka okullarda da aynı uygulama yapılabilecekti. Bu soruyu yanıtlarken Ryze'yi düşünmedim değil ama onun gebe olup olmaması kızlarla erkeklerin birlikte eğitim görmesi sorunuyla ilgili değil diye düşündüm. Bunun sonucu olarak orada bulunanlara bizim topluluğumuzda bu alanda hiçbir sorun olmadığını söyledim. Yarım saatlik arada beni dışarı çağırdılar. Baktım Bratchenko soluk soluğa sağına soluna bakınıyor, dört nala gelmiş, olanları öğretmenlerin hiçbirini anlatmaya yanaşmamış. Toplulukta olay var Anton Semyonovich dedi. Kızların yatakhanesinde bir bebek ölüsü bulundu. Bebek ölüsü mü? Evet ölü, bayağı ölmüş, Ryza'nın sepetinde. Lenke yerleri siliyormuş, sepetin içine gözü ilişmiş, belki de bir şey alacaktı içinden. Bakmış ölü bebek. Sen ne diyorsun kuzum? Duygularımızı anlatmak olanaksız. Ömrümde daha önce böyle bir an yaşadığımı anımsamıyorum. Kadın öğretmenlerin yüzü bembeyaz kesildi. Ağlamaktan kendilerini alamıyorlardı. Nasılsa tiyatrodan çıktılar, arabayla topluluğa döndüler. Ben ayrılamadım çünkü yaptığım konuşmanın doğurduğu saldırıları yanıtlamak zorundaydım. Bebek nerede şimdi diye sordum Anton'a. İvan Ivanoviç yatakhaneye kilitledi onu. Orada, kızlar yatakhanesinde. Ya Ryza? Ryza büroda oturuyor, çocuklar başına nöbet tutuyorlar. Bulunan şeyin bildirilmesi için Anton'u polise gönderdim. Ben disiplin konusundaki tartışmayı sürdürmek için orada kaldım. Akşamüstü topluluğa döndüm. Ryza büromdaki tahta sırada oturuyordu. Perişandı. Çamaşırhanede çalışıyormuş. Bu yüzden önünde önlük vardı. İçeri girdiğimde yüzüme bakmadı. Yalnızca başını biraz daha öne eğdi. Verşnev yanına oturmuş bir yığın kitaba bakmaktaydı. Sağına soluna yığdığı kitapların birini bırakıp birini alıyor, sayfaları hızla çeviriyor, anlaşılan belli bir konuda bir bilgi arıyordu. Kimseye baktığı yoktu. Yatakhanenin kapısının açılmasını ve cesedin sepetle birlikte çamaşırhaneye taşınmasını buyurdum. Gecenin geç saatinde herkes yattıktan sonra Ryza'ya sordum. Neden yaptın? Ryza başını kaldırdı, bomboş gözlerle baktı bana. Buna bir insan bakışı denemezdi. Baktı ve ellerini dizlerinin üzerine gezdirerek önlüğünü düzeltti. Yaptım işte, o kadar. Neden benim söylediğimi yapmadın? Birden için için ağlamaya başladı. Bilmiyorum. O geceyi büromda geçirdi. Okumaya karşı olan tutkusu nedeniyle uyanık kalacağına güvendim Verşnev'i, başına nöbetçi diktim. Hepimiz Ryza'nın kendini öldürmeye kalkacağından korkuyorduk. Ertesi sabah bir soruşturmacı geldi ama soruşturmaları hiç uzun sürmedi. Soru soracak pek kimse yoktu çünkü. Ryza işlediği cinayetin ayrıntılarını büyük bir doğrulukla anlattı. Çocuğu gece yatakhanede 5 kızın uyumakta olduğu odanın içine doğurmuştu. Biri de uyanmamıştı. Ryza bunu şöyle açıklıyordu. İnlememeye çalıştım. Doğumdan hemen sonra başörtüsüyle bebeği boğmuştu. Öldürmeyi daha önceden tasarladığını kabul etmiyordu. Öldürmeyi düşünmüyordum ama ağladı. Cesedi işçi üniversitesine giderken aldığı sepetin içine koymuştu. Ertesi gece alıp ormana bırakacaktı. Tilkiler onu yer, kimseler ne olduğunu anlamaz diye düşünmüştü. Ertesi sabah çamaşırhaneye gitmiş, öteki kızlarla birlikte çarşaflarını yıkamıştı. Her günkü gibi herkesle birlikte kahvaltı etmiş, yemek yemişti. Yalnız çocuklardan bazıları suratının asık olduğunu fark etmişlerdi. Soruşturmacı Ryza'yı götürdü, cesedin de otopsi için hastanelerden birinin morguna götürülmesini buyurdu. Öğretmenler altüst olmuştu. Topluluğun günlerinin dolduğu kanısındaydılar. Çocuklar pek heyecanlıydı nedense. Kızlar karanlıktan ve kendi yatakhanelerinde yatmaktan korkuyorlardı. Oğlanlar olmadan orada değil yatmaya, oturmaya bile yanaşmıyorlardı. Birkaç gece Zalarov'la Karabanov yatakhaneyi yalnız bırakmadılar. Bundan da bir şey elde edilemedi. Çünkü çocuklar da kızlar da bir damla uyku uyumak bir yana yatmak üzere soyunamıyorlardı bile. O günlerde oğlanların en büyük numarası birden kızlar yatakhanesinin penceresi dibinde bembeyaz çarşaflara bürünmüş olarak belirvermek, baca deliklerinden garip konserler vererek kızlara gaipten sesler duyurmak ya da Ryza'nın yatağı altına gizlenip herkes uyumaya başlayınca avazı çıktığınca ağlamaya, bir bebeğin ağlayışına öykünmeye başlamaktı. Çocuklar bu cinayet olayına son derece basit bir görüngü gözüyle bakıyorlardı. Ryza'yı bu suçu işlemeye götüren nedenler konusunda öğretmenlerle aynı kanıda değillerdi ama. Öğretmenler Ryza'nın çocuğu çaresizlik içinde ne yaptığını bilmeden boğduğunu, içinde bulunduğu durum, kızların uyuması, çocuğun birden ağlaması, arkadaşların uyandıracağı korkusu, genç kızlık utancı falan içinde kendini yitirdiğini öne sürüyorlardı. Zadarov bu aşırı ruh bilimsel tavırlı öğretmenlerin açıklaması karşısında kasıkları çatlayasıya gülüyordu. Bırakın bu saçmaları diye bağırıyordu. Genç kızlık utancına gel. Hiç mi utanç görmedik? Daha baştan tasarlamıştı bu işi. Bu yüzden doğuracağını gizliyordu. Daha baştan Korneyev ile birlikte tasarlamışlardı cinayeti. Sepete gizle, sonra da ormana götür. Eğer bu işi utancından yapsaydı, ertesi gün sakin sakin işine gider miydi? Bana bıraksalar o Ryza'yı hemen vurur öldürürüm. Ağaç kurdu o be. Ölünceye dek de öyle kalacak. Siz de kalkmış genç kızlık utancından söz ediyorsunuz. Böyle bir şeyin adını bile yaşamında duymamıştır o be. Peki ne istiyordu bu kız? Neden yaptı bu işi diye sordu öğretmenler. İstediği gayet açık. Bebeğe ne yapsın? Bakacaksın, temizleyeceksin, doyurup büyüteceksin. Bir çocuğu eksikti Ryza'nın ve hele hele Korneyev'in. Yok, olamaz. Olamaz mı? Onların ikisi de üç kağıtçı. Ryza ağzıyla söyleyemez elbet. Ama sıkıştırılırsa neler döktürür neler. Öteki olanlar da Zadarov'un dediklerine tümüyle katılıyorlardı. Karabanov, Ryza'nın bu numarayı daha önce de mutlaka oynadığını, belki de topluluğa gelmeden başından böyle bir şey geçtiğini sanıyordu. Cinayetin üçüncü gününde Karabanov çocuğun cesedini hastaneye götürdü. Döndüğünde pek keyifliydi. Neler gördüm neler. Orada çeşit çeşit bebek var, çocuk var. Kavanoz kavanoz turşu gibi dizilmiş hepsi. Ben diyeyim 20, sen de 30. Öyle çok, öyle çok ki bazıları hortlamış gibi. Suratları korkunç. O kafaları bir görseniz. Hele birinin bacakları altında iki kat olmuştu. İnsan yavrusu mu, kurbağa mı belli değil. Bizimki onların yanında kraliçe mübarek. Ekaterina Grigoryevna kaşlarını çatarak başını iki yana sallamaya davrandı ama azarlayamadı Karabanov'u. Gülmesini tutamadı çünkü. Nasıl böyle konuşabilirsin Semyon dedi. İnsan biraz utanır. Çocuklar gülüştüler. Öğretmenlerin üzüntülü, asık suratlarından bıkmışlardı. 3 ay sonra Ryza'yı mahkemeye çağırdılar. Gorki topluluğun tüm eğitmenleri mahkemeye götürüldü. Mahkeme salonunda ruhsal durum ve genç kız utangaçlığı her şeyi bastırdı. Yargıç, Ryza'yı iyi eğitememek, gerektiği gibi davranmamakla suçladı bizi. Ağzımızı açıp da bir şey söyleyecek durumumuz yoktu elbet. Sustuk. Daha sonra yargıç beni odasına çağırdı. Alıp topluluğa götürebilir misin bunu diye sordu. Tabii tabii diye yanıtladım onu. Ryza 8 yıl gözetim altında tutulma koşuluyla serbest bırakıldı ve hemen topluluğa benim gözetimime teslim edildi. Sanki hiçbir şey olmamış, çocuğunu öldüren, mahkemelere çıkan o değilmiş gibi karıştı aramıza gene. Bir çift harikulade güzel kahverengi çizme de peydahlamıştı ve eğlenti gecelerimizde bir valsin ezgilerine uyarak dönerken cilalı çizmeleri ışıl ışıl parlıyor, bizim çamaşırcılarla Pirgovkalı kızların için gitmesine, yüreklerine dayanılmaz bir imrenmenin kabarmasına yol açıyordu. ''Şu Ryza'yı topluluktan atsanız iyi olur.'' dedi bir gün Nastya Noçevna'ya. ''Yoksa bu işi kendi ellerimizle yapacağız. Böyle bir kızla bir odada yatmak iğrenç bir şey.'' Ona hemen bir dokuma fabrikasında iş buldum. Arada bir kasabada rastlaşıyorduk. Çok daha sonraları 1928'de karşılaştığımızda bir sandviçli dükkanında tezgahın ardında duran kızı tanımadım. Büsbütün şişmanlamıştı. Kasları daha belirgin, daha güçlü görünüyordu ama. Bedenin çizgileri ortaya çıkmış, biraz adama dönmüştü. Nasılsın, iyi misin diye sordum. İyiyim, burada çalışıyorum. 2 çocuğum, bir de iyi kötü kocam var. Korneyev mi? Yok canım diye gülümsedi bu sorum üzerine. O iş kapandı. Bir sokak kavgasında bıçaklanıp öldü o çoktan. Hem size bir şey söyleyeceğim Anton Semyonovic. Söyle. Yardımlarınıza teşekkür ederim. Fabrikada çalışmaya başladıktan sonra yepyeni bir insan oldum. Su çorbası. Baharda yeni bir felaketle karşılaştık. Tifüs. İlk hastamız Kostya Betkovski'ydi. Bir vakitler tıp okuluna gitmiş olan Ekaterina Grigoryevna, doktor bulamadığımız ya da doktor çağırmak konusunda kesin bir karara varamadığımız durumlarda bize bakardı. Topluluğun kaşıntı uzmanı olmuştu. Kesik, yanık ve yara gibi olaylarda ilk yardımcı görevini görüyordu. Kışında ayakkabılarımızın delik ya da yırtık olması sonucu donan parmaklarımızı iyileştirmede ustalaşmıştı. Ve nedense bizim topluluk halkı başka hiçbir hastalığa yakalanmıyordu. Doktorla ya da ilaçla hiç başları hoş değildi. Bu sözcükleri kimse ağzına almıyordu. Çocuklarımızın ilaca ve doktora karşı gösterdiği bu umursamazlık ve yokumsamaya saygı duyuyordum doğrusu. Ve bu alanda onlardan çok şey öğrendim. 38 derecelik bir ateşe bana mısın dememek gündelik olaylardan da aramızda. Böyle küçük rahatsızlıkları umursamıyor, kimin daha dirençli, kimin hanım evladı olduğunu anlamak için birbirimizle yarışıyor, yiğitliğe leke sürmemeye bakıyorduk. Doğrusunu söylemek gerekirse bu tutumu takılmaya az çok zorunluyduk da çünkü doktorlar bizi hiç adamdan saymıyor. Topluluğa pek seyrek uğruyorlardı. Kostya hastalanıp da ateşi neredeyse 40'a çıktığında bayağı telaşlandık bu durumda. Topluluğumuzda yeni bir durumla karşılaşıyorduk. Hastayı hemen yatağa yatırdık, onu iyileştirmek için elimizden geleni yaptık. Akşamları tüm arkadaşları yatağın çevresinde toplanıyorlardı. Sevilen bir çocuktu Kostya. Bu yüzden hemen hemen hiç yalnız kalmadı. Kostya'yı arkadaşlarından yoksun bırakmamak ya da çocukları üzmemek için biz de akşamları hasta yatağının başına üşüşüyorduk. 3 gün sonra Ekaterina Grigoryevna büyük bir telaş içinde bana geldi. Bunun tifüs olduğundan kuşkulandığını söyledi. Öteki çocukların hastanın yanına yaklaşmamasını istedim ama aslında Kostya'yı soyutlamak hemen hemen olanaksızdı. Akşamları yatakhanelerden başka oturacak yerimiz yoktu. Bir iki gün kadar sonra Kostya'nın durumunun daha da kötüleşmesi üzerine onu yorganlara sarıp sarmaladık, faytona yerleştirdik. Aldım, kasabaya götürdüm çocuğu. Hastanenin bekleme odasında 30-40 insan dolaşıyor, yatıyor ya da inliyordu. Doktor gecikmişti. Hastanede çalışanların yorgunluktan bitkin düştüğü ortadaydı. Bir hastayı hastaneye yatırmanın pek bir yararı olacağı benzemiyordu. Sonunda doktor geldi. Bizim Kostya'nın gömleğini isteksiz isteksiz, bitkin bir tavırla kaldırdı ve gene dünyaya geldiğine pişman bir sesle, yaşlı bir adam gibi elinde kalemi hazır bekleyen yardımcısına tifüs dedi. Tifüs barakalarına yolla. Kasabanın eteklerinde bir çayırlığın ortasında birkaç tahta baraka vardı. Savaştan kalmıştı bunlar. Hemşireler, hastalar ve hasta bakıcılar arasında dolaştım bir süre. Hasta bakıcılar üzerleri çarşaflarla örtülü tümsek sedyeleri taşıyorlardı. Hastayı nöbetçi görevli kabul edebilirdi ancak. Ama bu kişinin nerede olduğunu bilen ya da aramak isteyen yoktu. Sonunda sabrım taştı, önüme ilk çıkan hemşireye yapışarak rezalet, insanlık dışı, insafsızlık gibi sözcükleri sıralamaya, ağzıma gelenleri söylemeye başladım. Öfkemi gösterdiğim iyi oldu. Kostya soyulup bir yatağa yatırıldı. Topluluğa döndüğümde Zadorov, Osaç ve Belukin'in de ateşlerinin çıktığını öğrendim. Zadorov daha ayaktaydı, dolaşıyordu gerçi ama Ekaterina Grigoryevna'nın karşısında ayakta duruyordu. Onu yatmaya razı etmeye çabalayan kızcağızla tartışmaktaydı. Amma da gülünsün ha diyordu. Neden yatacakmışım? Döküm evine giderim, olur biter. Sofron beni dakikada iyileştirir. Sofron sana ne yapabilir? Neden böyle saçmalıyorsun sen ha? Kendini nasıl iyileştiriyorsa öyle. Vodka, karabiber, tuz, katran yağı, araba yağı.